Ayrım 24, sayfa 266. 4. Namaz konusunda cereyan eden yanlışlardan biri de sünnet, nafile ve cuma namazından sonra öğle namazı kılınmasıdır. Kur'an'da sünnet namaz yoktur, nafile namaz vardır. İsra suresinin 79. ayetinde nafile kavramı geçmektedir. Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir artı, değer, nafile olmak üzere namaz kıl. Biz burada nafile için artı değer anlamını veriyoruz. Çünkü genelde nafile kelimesi boşuna, işe yaramayan anlamında kullanılır. Ama Kur'an'daki nafileyi artı değer olarak almak gerekiyor. Buradaki artı değer, nafile namazı sadece Hazreti Peygamber'e ait değildir. Ayeti okuyan herkese hitap etmektedir. Hazreti Peygamber, bizim sünnet namaz dediğimiz namazları nafile olarak kılmıştır. Demek ki dinimizde farz namaz, nafile namaz vardır. Diğer taraftan, cuma namazından sonra öğle namazı kılınmak üzere zuhru ahır, son öğle namazı diye bir namaz kılınmaktadır. Böyle bir namaz yoktur. Bu namazı koyanlar, cuma namazının olmama ihtimali üzerine koymuşlardır. Halifenin namaz kıldığı, camide cuma namazı olurmuş, onun kılmadığı veya kıldırmadığı camilerde cuma namazı olmazmış. Bu nedenle öğle namazını koymuşlardır. Cuma namazından sonra kılınan namazları Allah rızası için nafile namaz olarak niyet etmek gerekiyor. Teravih namazı da nafile namazdır. Artı bir değeri olduğu için kılmakta yarar vardır. 3. Oruçta kefaret. Yanlış bilinen ve bu nedenle yanlış anlatılıp halka yanlış tatbikata götüren konulardan biri de kasten orucu bozanın cezası olan kefaret meselesidir. Bir Müslüman kasten, yani bilerek oruç ibadetini bozmaz. Ama bozduğunu düşünelim. Yanlış anlayışa göre onun cezalandırılması gerekir. Bu ceza da 2 ay oruç tutması, hatta bir gün daha ilave ederek 61 gün kefaret orucu tutmasıdır. Sefere çıkan veya hasta olan kişiler tutmadıkları günler için gün sayısı kadar tutarlar. Tabi hasta olan sonradan iyileşirse. İyileşemeyecek bir hastalığı varsa fidye verecektir. Buraya kadar Bakara suresinin 184. ayetinin gereği yerine getirilmektedir. Burada herhangi bir yanlışlık yoktur. Yanlışlık ya da sıkıntı olan taraf ise herhangi bir sebebe dayanmadan orucu bilerek kasten bozma konusudur. Müslüman oruçlu olduğu halde bilerek yer veya içerse yahut cinsel ilişkide bulunursa ne olur? Bu sorunun cevabını alimler verirken kefaret kavramını kullanmaktadırlar. Kefaretin anlamı 61 gün oruç tutmasıdır. Bu fetvayı daha eski alimlerden aldılar. Onlar da hadislere dayandırılmaktadır. Bir adam Ramazan'da mescitteyken Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve şöyle dedi. Ya Resulullah, yandım, yandım. Hazreti Peygamber ona başına geleni sordu ve adam şöyle dedi. Eşimle oruçluyken cinsel ilişkide bulundum. Hazreti Peygamber sadaka vermesini emretti. Adam hiçbir şeyinin olmadığını söyleyerek sadaka veremeyeceğini ifade etti. Hazreti Peygamber ona otur dedi. O da oturdu. O bu haldeyken bir adam üzerinde yiyecek yüklü bir eşeği sürerek çıka geldi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber nerede o demin yanan zat diye sordu. Adam ayağa kalktı. Hazreti Peygamber al bunu sadaka olarak ver dedi. O da ya Resulullah bizden başkasına mı? Vallahi bizler cidden açız. Hiçbir şeyimiz yok dedi. Hazreti Peygamber öyleyse onu siz yiyin. Parantez. Müslim Sıyam 87. Bu hadisi orucu bile bile hanımıyla ilişki kurarak bozma konusunda sorgulayabiliriz. Sahabe oruç tutmanın yemek, içmek ve cinsel ilişkiden uzak kalma olduğunu mu bilmiyordu? Gündüz vakti hanımlarıyla ilişkide mi bulunuyorlardı? Diğer taraftan hadiste bir adam geçmekte adamın yani sahabenin ismi geçmemektedir. Müslim'in Sıyam kitabının 81-87. Hadislerinde hep bir adam Hazreti Peygamber'e gelmişti ifadesi yer alıyor. Kim bu adam? Neden isimleri yer almamakta? Çünkü böyle bir adam yok. Mesela aynı kitabın 81. hadisinde Hazreti Peygamber'in köle zat edilmesi şeklinde fetva verdi. Köle zat azat edemezse 2 ay kesintisiz oruç tutmasını, tutamayacağını söyleyene 60 fakiri doyuracağı fetvasını verdiği nakledilmektedir. Bunu da yapamayacağını söyleyen kişiye bir zembil hurma vererek bunu dağıt demiştir. Oruçtaki kefaret nereden başlayıp nelere inmektedir? Aslında hadis diye nakledilen bu cümleler, bu konuşmalar Mücadele suresinin 3-4. Ayetlerinden alınmış kes yapıştır şeklinde ifadelerdir. Başka bir deyişle zihara uygulanan cezanın bilerek orucu bozmaya uygulanmasından başka bir şey değildir. Böyle bir uygulamayı Hazreti Peygamber'in yaptığını nasıl ispat edebilirler? Bu hadislerde kefaret farklı farklı söylenmektedir. Kimine sadaka, kimine köle azat etme, yapamazsa kesintisiz 2 ay başlamaktadır. Bilerek gündüz vakti orucunu cinsel ilişkiyle bozan kişiye, bozulan orucun sadaka vermekle telafi edileceği hükmünü vermek, o kişiyi oruç tutmamaya sevk etmektedir. Her gün oruç için sadaka vererek oruç tutmayı terk eder. Kasten orucunu bozan kişiye o gün için oruç tutacağını, yani gününe gün tutması gerektiğini söylemek daha doğru olacaktır. Mesela kişi Ramazan ayında birden fazla günlerde cinsel ilişkide bulunsa bunun her günü için 2 ay oruç mu tutacak? Halbuki günü gününe tutarsa ibadeti daha güzel yerine getirecektir. Her günün orucu bağımsız bir ibadet olduğuna göre gününe gün tutması gerekir. Orucunu bir gün kasten bozan kişi Ramazan ayının diğer günlerini tutacak, yani 29 gün tutacak, ayrıca 61 gün daha tutacak. Bu zıharın cezasını oruca uygulaması demek olur. Netice olarak şunu söyleyebiliriz. Yüce Allah hasta olanla sefere çıkanın oruç tutmayıp sonradan orucunu kaza edeceğini söylemekte, fakat kasten orucunu bozan kişinin kefaretinden bahsetmemektedir. Onun için oruç konusunda kefaret Kur'an'da söz konusu değildir. Bize göre bu zaten bir Müslümanın kasten orucunu bozmayacağı meselesinden kaynaklanmaktadır. Yüce Allah kulunun böyle bir iş yapacağına ihtimal vermemektedir. Sefere çıkanın, hasta olanın, oruç tutmaya gücü yetmeyenin durumunu ele aldığı halde orucu kasten bozanın durumunu ele almamaktadır. Bizler de Yüce Allah'ın ziharı uyguladığı kefareti oruca uygulayamayız. Hazreti Peygamber'i buna alet etmemiz de çok tehlikelidir. 4. Kurban. İslam aleminde yazılan fıkıh ve ihtimal kitaplarında geçen hatalardan biri de kurbanın hükmü meselesidir. Asırlardır müminlere kurbanın sünnet veya vacip olduğu öğretilmiş ve buna kabul ettirilmiştir. Böyle öğretilerin, kabullerin, hükümlerin Kur'an'ı dayanığı yoktur. Kurban ibadeti hakkında söylenen sünnet veya vacip hükümleri Kur'an söz konusu olunca geçersizdir. Kurban ibadetinin hükmünün ne olacağını Hac suresinin 34. ayetine sorunca farz olduğu hükmü ile karşı karşıya kalıyoruz. Verilen sünnet veya vacip hükümleri bu ayetin karşısında erimekte, buharlaşıp yok olmaktadır. Şimdi şu soruyu sorabiliriz. Kurban ibadeti ne zaman konmuştur? Sorunun cevabını Kur'an ile verebiliriz. Kurban kelimesi Maide suresinin 27. ayetinde geçmekte ve Hazreti Adem'in oğulları ile ilgili olarak yer almaktadır. Hazreti Adem'in döneminden kurban takdim etme ibadete başlamıştır. Bu ibadetin kabul edilip edilememe meselesi de o ayette geçmektedir. Demek ki yaklaşmak anlamına gelen kurban ibadeti en eski ibadetlerden biri olmaktadır. Daha sonra Hazreti İbrahim'in döneminde adak kurbanı gündeme gelmektedir. İnsanın kurban edilmesi yerine, yani insanın kurtuluş bedeli olarak hayvanın kurban edilmesini buluyoruz. Parantez. Saffat 107. Demek ki Hazreti Adem'in oğullarının ardından Hazreti İbrahim ile ilgili kurban Kur'an'da yer almaktadır. Daha sonra Kitab-ı Mukaddes'in bazı bölümlerinde yer aldığını görüyoruz. Mesela Tesniye kitabının 15. babının 21-23. ayetlerinde şu cümleler geçmektedir. Ve onda bir kusur varsa, topal yahut körse, herhangi kötü kusur varsa, Allah'ın Rabbi onu kurban etmeyeceksin. Senin kapılarında mundar adam ve tahir adam farksız olarak geyik ve ceylan yendiği gibi onu yiyeceksiniz. Ancak kanını yemeyeceksin. Onu su gibi yere dökeceksin. Diğer taraftan Tesniye kitabının 16. babının 2. ayeti ile aynı kitabın 6-8. ayetlerinde de kurban geçmektedir. Ayrıca Kitab-ı Mukaddes'in Levililer kitabının 1. babı kurbana tahsis edilmiştir. Hazreti Peygamber öncesi batıl dinlerde de kurban vardır. Müşrikler putlarına kurban adayıp kesiyorlardı. Kur'an'da ise Hac suresinin 28. ve Bakara suresinin 196. ayetinde hac ibadeti anında kesilen kurban da yer almaktadır. Bu kurban şükür anlamına gelen hedi kurban olarak geçmektedir. Bakara suresinin 196. ayetini Hazreti Peygamber mi koydu ki kurbanı sünnet yapmaktadırlar? Yüce Allah ayeti vahyedecek, Hazreti Peygamber benim sünnetimdir diyecek. Ayeti de gönderen Allah, hükmü de koyan O'dur. Öyleyse Allah'ın hükmü nasıl Hazreti Peygamber'in sünneti olur? Ayrıca Hac suresinin 34-37. ayetlerine bakarsak kurbanın farz olduğunu görürüz. Orada kurbanın etlerinin nasıl dağıtılacağını da açıklık getirilmektedir. Kurban ibadetinin nasıl sünnet olduğunu şöyle açıklıyorlar. Kevser suresinde yer alan kurban kes emri bize ait değildir. Hazreti Peygamber kurban kestiği için bize sünnet olmuştur. Yüce Allah bize emretmemiş, Hazreti Peygamber'e emretmiştir. Hazreti Peygamber'in kesmesi nedeniyle de bize sünnet olmaktadır. Halbuki Kevser suresinin aynı ayetinin namaz kıl emri de yer almaktadır. Namaz farz oluyor, kurban kesmek sünnet oluyor. Böyle bir fetva nasıl verilir ve ayete nasıl mal edilir? İşte bunu söyleyenlerin beyinleri evlere şenliktir. Bütün peygamberlerin vahyinde yer alan kurban ibadetini nasıl Hazreti Peygamber'in sünnetinden başlatıyorlar? Akıl almaz bir yanlış, bir hurafe, bir iftira oluşturduklarının farkına varma zamanı gelip geçiyor. Artık sorgulamaya başlamalıdırlar. 5. Hac. Hac ibadetinin farziyeti Kur'an'da yer almaktadır. Parantez. Bakara 196-197, Ali İmran 97, Hac 27. Fakat bu ibadetin yapılış anına bazı ilaveler yapılmaktadır. Biz bu açıklamamızda da bu konu veya konuları ele alacağız. 1. Hac ibadetinin yılda bir kere yapılma zorunluluğu var mıdır? Başka aylarda yapılması mümkün değil midir? Bu soruların cevabını şu şekilde verebiliriz. Kur'an'da senede bir kere hac ibadeti düzenlenir diye bir kayıt yoktur. Tam tersine şu ifade yer almaktadır. Hac belli aylardandır. O aylarda hac kime farz olursa. Parantez. Bakara 197. Ayete dikkatle bakılırsa ayların çoğul olarak yer aldığı görülmüş olacaktır. Senenin tek ayında yapılsaydı belli aylarda değil belli aydadır denecekti. Dünya Müslüman nüfusuna cevap vermemesi bakımından ayetteki ayların çoğul oluşunda istifade edilmeli, diğer aylarda da hac ibadeti düzenlenebilme imkanına varılmalıdır. Bizler Zilhicce ayının dışındaki aylarda hac ibadetini düzenlesek, Yüce Allah bize neden bu ayın dışında bana hac ibadeti yaptınız, haccınızı kabul etmiyorum der mi? Yüce Allah'ın divanında vakfe yapan, onun rızası için tava ibadetini yaparak onu tesbih eden kuluna sen hangi hakla bu ibadeti bana bu ayda yapmadın da şimdi yapıyorsun diyerek ibadetini reddeder mi? Bu sorulara kim hangi delil ile kabul etmez reddeder diye cevap verebilir. Bu durum yani başka aylarda hac ibadeti yapılabilir görüşü zamanımızda hazmedilmeyebilir. Ama bir zaman sonra bu ayetten esinlenerek ışık alınarak bu yola girilecektir. 2. Hacda şeytan taşlama da önemli yanlışlardan biridir. Öncelikle hac ibadetinde yapılacak olan taşlama insanın nefsine yönelik olmalıdır. Nefis terbiyesi bakımından hacda elde edilen manevi gelişim nefsin dizginlenmesini, kontrol altına alınmasını temin etmesi anlamına alınmaktadır. Fecr suresinin 5. ayetine göre hicr, taşlamak gerekiyor. Ama bu taşlama biçimi sadece hacda değil, hayatın her merhalesinde yani nefsin ayağa kalktığı ve insanı etkilediği her anda olmalıdır. Hacda görmediğimiz şeytanı taşlamak bir hayaldir. Beton sütununa taş atarak ibadet olur mu? Böyle bir taşlama Hazreti Peygamber'e dayandırılmakta, hatta Hazreti İbrahim'e kadar götürülmektedir. Bu hadisin doğru olduğunu kabul edelim. Hazreti Peygamber şeytanı gördü de taşı attı. Peki bizler görüyor muyuz? Büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan kavramlarının gerçekle bir alakası var mıdır? Bu yanlışı hac ibadetinin farzları arasına koyacak kadar öne çıkaran bir anlayış Yüce Allah'a nasıl hesap verecektir? Artık ilahiyatçıların akademisyenleri bu konuyu sorgulamalı, hac ibadetini yanlışlardan temizlemelidirler. Yüce Allah'a böylesine defolu ibadet yaptığımızdan ibadetlerimizin manevi yani ahlaki etkinliği olmuyor. Bu etkinliği göremiyoruz. Namazlar kılınıyor, oruçlar tutuluyor, hacılar yapılıyor, kurbanlar kesiliyor. Ama Müslümanlar birbirini öldürüyor, birbirini boğazlıyor, birbirine hayat hakkı tanımıyor. Bakara suresinin 197. ayetine göre hac ibadeti bir nefis terbiyesidir. Bir takım yanlışlarla hac ibadetinin manevi etkinliğini yaraladığımızda nefis eğitimi gerçekleşmiyor. Aynı ayete göre hac ibadeti nefis eğitimi ile beraber bir takva eğitimidir. Betondan sütuna taş atmakla takva edilir mi? Takva bir bilinçtir, ihlastır, samimiyettir, ruh olgunluğudur, hamlığını eritmek ve yeni bir benlik kazanmaktır. Takva bir ruh gıdasıdır, bir iç elbisesidir. Yani Araf suresinin 26. ayetine göre bir haya, bir iffet elbisesidir. Bakara 197'ye göre nefis ve takva eğitiminin temelinde akıl vardır. Enam 151-153. ayetlere bakarsak takvaya giden yol akıl ve düşünceden geçmektedir. Beton yığınla taş atmaktan değil. Şeytana sözde taş atarken şeytan onları hiddetlendiriyor, kızdırıyor, nefislerini kabartıyor. Şeytanın karşısında değil de yanında olduğunun farkına varmıyor. 3. Hac ibadetini ölüler adına yapmak da bir yanlışlıktır, bir hurafedir. Hac ibadeti Bakara 196'ya göre Allah için yapılır, ölü için değil. Ayet şöyledir: Hacı ve umreyi Allah için tamamlayınız. Bir bakıma bu ayet hac için yapılacak niyeti ifade etmektedir. İbadet sadece Allah'a yapılır. Niyete başkasını sokamayız. O zaman Tanrı'yı ikiye çıkartmış oluruz. İnsanlar bir kere kendisine hacca gidiyor, ardından babası gitmemişse onun için, anası için, dedesi için gidiyor. Ona daha yakında hacca gittin, şimdi niçin gidiyorsun diye sorarsanız, şimdi ölülerim için gidiyorum diyecek. Yani anası, babası veya dedesi için gideceğini söyleyecektir. İşte bu insanlar iki türlü hata yapmaktadırlar. Birincisi, İslam dininde herkes kendi ibadetini yapacaktır. Başkasının ibadetini yapamaz. Çünkü ibadetin getirisi olan sevap yapana aittir. Parantez. Bakara 272, İsra 7, Hufsilet 46. İkincisi de ibadetin niyetine başkalarını karıştırıp şirke düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarıdır. Ölü için hacca gitmeye niyet edince Yüce Allah'tan başkasını karıştırmış oluyoruz. Yalnız sana kulluk ederiz. Parantez. Fatiha 5. Her ibadette Allah rızası için aranacaktır. Onun uğruna ibadet yapılacaktır. Parantez. Bakara 272. Rad 22. Rum 38-39. Enam 52. İnsan 9. İbadetin kim için yapılacağının bilinci halka verilmeli. Kimse kimsenin ibadetini yapamaz ilkesi de öğretilmelidir. 4. Hecerul Esved isimli taşı öpmek için aşırı hassasiyet göstermek de hac ibadetinin hatalarından biridir. İtiş kakış dayak yemeye kalkanarak, hatta ölümü göze alarak bu taşa dokunmak, kafasını içine sokmak uğruna gayret göstermenin dini ihlas için, ibadet için bir değeri, bir faydası yoktur. Hacda tavaf ederken rahat olduğu bir anda Kabe'ye yaklaşarak devam ettim. Taşın yanından geçerken yerlerin kar içinde olduğunu gördüm ve çorabım kanlanmadan geçemedim. Bu durumu aklileştirmek için şu haberi nakletmektedirler. Hazreti Ömer bu konuda şöyle demiştir: Ey taş! Hazreti Peygamber seni öpmeseydi ben de seni öpmezdim. Taşı elleyerek, taşı öperek, kafayı içine sokarak manevi bir değer edileceğine inanmıyorum. Hac ibadetinin şartları, rükünleri yani farzları bellidir. İhram, vakfe ve Kabe-i Tavaf bir rükünleri teşkil etmektedir. Haccın ikinci rükünleri ise Arafat'tan Müzdelife inmek, orada Allah'ı anmak yani namaz kılmak, oradan Mina'ya inmek, orada Allah'tan af dilemektir. Haccın rükünlerinden olmayan bazı şeyleri uydurup rükün seviyesine çıkarmak büyük yanlışlardır. Hacda aşağıdan Arafat'a çıkışın bir ibadet değeri yoktur. Ama Arafat'tan inişin ibadet değeri vardır. Çünkü Bakara 198'de, Müzdelife'ye 199'da da Mina'ya iniş gündeme getirilmektedir. Netice olarak diyebiliriz ki hac ibadetini bir takım lüzumsuz ilaveler olmadan yapamıyoruz. Kimi hurafeler derecesinde, kimi ilave, kimi yanlış olan bu uydurmalar halkı kurtarmak gerekiyor. Müslümanlara sade bir ibadet yaptırmak hocaların boynunun borcudur. Biz bu yanlışları tespit ederken amacımız Müslümanlara hurafesiz, yanlışsız ve dünyevi katkı maddesi olmayan bir ibadet yaptırmaktır. Onları bu konularda uyarmak, dini hayatı yabancı kültürlerin istilasından kurtarmak ve korumaktır. Yabancı kültürler ve hurafi din anlayışları İslam kültürüne sızmakta, gizlice girmekte, Kur'an'ı saf dışı bırakmak için derinden faaliyet yürütmekte. Müslüman ile Kur'an arasına girmekte, Kur'an ile ilişkisini koparmakta, kendi egemenliklerini Müslümanın ibadet ve din anlayışına sürdürmektedir. Bu işleri yaparken dini beşerileştirmekte, Müslümanların Kur'an ışığını almalarını engellemektedirler. Kur'an'ı ölüler kitabı haline getirmekte, mezarlarda okunan kitap durumuna düşürmekte, hayattan uzaklaştırmaktadırlar.